Çekti.
Çekti. Dolayısıyla adımız da
olduğu için. Güzel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Bugün 9 Şubat 2021 günlerden Salı. Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Sağlıkla, huzurla geçireceğiniz bir gün diliyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebildiğiniz gibi aynı zamanda cep telefonu ya da tabletinize TRT Dinle uygulamasını indirerek de bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Efendim program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri sayfamızdan bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün sizleri yeni bir köşemizle buluşturuyoruz. Ülkemize, insanlığa büyük faydalar sağlayan, bir derdi davası olan, yaptıkları icraatlarla isimleri kuşaktan kuşağa aktarılan mümtaz şahsiyetlerin hayat hikayeleri, portre adını verdiğimiz köşemizde sizlerle olacak. Köşemizin ilk konusu İmam Hatip okullarının açılmasındaki gayretleriyle tanınan, bu okullarda müdürlük ve hocalık yapan din alimi Mahmut Celaleddin Ökten, namı diğer Celal Hoca. Araştırmacı yazar, Memiş okuyucu telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Celal Hoca'nın ilginç hayat hikayesini, ilmi çalışmalarını kendisinden dinleyeceğiz. Bugün Sihirli Sözcükler köşemiz var. Sihirli Sözcükler köşemizde her zaman olduğu gibi dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak. Hayatın zorluklarıyla mücadele ediyoruz. Böyle zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda da derdimize derman bir şeyler arıyoruz. İşte bu noktada da kitaplar imdadımıza yetişiyor. Bugün 3 kitabı konuşacağız. Dervişin Teselli Koleksiyonu, Kalbin İlacı ve Bilen Kalp. Bakalım sevgili Elif Berna Kutluata bu kitaplar hakkında bizlerle neler paylaşacak? Ben de merakla bekliyorum. Efendim Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Erken kalkmışım, canım zaten burnumda. Param yokmuş, yoktu zaten, kimin umrunda? Bir sabah uykusuna, bir sana dayanamam. Hasrete değil ama, yokluğa katlanamam. Bir sabah uykusuna, hasrete değil ama, yokluğa katlanamam.
güneşi küstürsek, bir daha sabah olmasa, olmasa hain, iç yataktan çıkmasak, üstümüze doğmasa, doğmasa zalim. Bugün erken kalkmışım, canım zaten burnumda. Param yokmuş, yoktu zaten, kimin umrunda? Bir sabah uykusuna, bir sana dayanamam. Hasrete değil ama, yokluğa katlanamam. Bir sabah
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Portre köşemizle devam ediyor. Portre köşemizin ilk yayını bu. Sizleri de bu sohbetimize bekliyoruz. Efendim, Türkiye'de İmam Hatip okullarının açılmasına önderlik eden mümtaz bir şahsiyet, aynı zamanda Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in hayat hikayesini, ilmi çalışmalarını konuşacağız. Bu konuda konuşmak üzere araştırmacı yazar Sayın Memiş Okuyucu telefon attığımızda. Memiş Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şükürler olsun, memleketimizin hepsiyle birlikte inşallah daha iyi olacağız.
İnşallah, Allah afiyet versin. Bizler de inşallah hep birlikte iyi olmayı, güzel günlere kavuşmayı murad ediyoruz. Evet,
İnşallah efendim.
Bugün mümtaz şahsiyetlerden biri olan Mahmut Celalettin Ökten'i sizinle konuşacağız. Buradan öncelikle kendisini hayırla, rahmetle yad ediyoruz. Makamı âli, mekanı cennet olsun. Dileklerimizi, dualarımızı iletiyoruz. Sayın okuyucu, Mahmut Celalettin Ökten kimdir? Biz onu Türkiye'de İmam Hatip liseleri okullarının açılmasına önderlik eden birisi olarak tanıyoruz ama tanımayanlar da var. Mahmut Celalettin Ökten'i hiç tanımayanlara anlatmak isteseniz nasıl anlatırsınız?
Eyvallah. Öncelikle TRT'nin Türkiye'deki ve dünya üzerindeki, dünyanın dört bir bucağındaki çok kıymetli dinleyicilerini sevgi muhabbetle selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Mahmut Celalettin Ökten Hoca'yı tanımlayabilmek için önce yetişme ve doğduğu yerden itibaren yetişme şartlarını kısaca bilgi vermek istiyorum izninizle. Kendisi 1882 yılında Trabzon'da doğdu.
Evet.
Trabzon merkez doğumlu. Ailece 4 nesil Trabzon'da bir caminin imamlığını yapan gelenekten gelen bir aileye mensup. İlkokuldan itibaren bu muhit içerisinde gelişiyor ve yetişiyor, şahsiyetini yetiştiriyor. 4 yaşında yalnız şöyle bir tarafı da var. 4 yaşında babasını kaybediyor. 7 yaşında kendisi annesinden dudaktan okuma yöntemiyle, yani annesi okuyor, kendisi tekrar ediyor, 6 ayda hafız oluyor Celalettin Hoca, Mahmut Celalettin Ökten Hoca. 10 yaşına geldiğinde annesini de kaybediyor. 15 yaşına geldiğinde ise kendilerine bakan bir tek ninesi var, onu da kaybediyor ve bundan sonra işte bu hem anneden hem babadan mahrum olarak ama ilmi bir merak ile tahsil hayatına devam ediyor. Rüşdiye'yi bitiriyor. İdadiye'yi Trabzon'da bitiriyor. Bunun yanı sıra, yani bu yeni açılan okulların yanı sıra medrese tahsilini de Trabzon'da tamamlıyor. Ve böylelikle her iki yönüyle, yani hem eski sistemi hem yeni sistemi öğrenen bir ilim adamı olarak yetişmeye adım atıyor. Bir gün bu tahsil esnasında camide bir gün bir mukabele dinlerken, bir an Kur'an-ı Kerim'i dinlerken içine şöyle bir hissiyat oluşuyor. Ya Rabbi, bana bunun, yani senin kelamının manasını anlamayı nasip et. Ben de ölünceye kadar senin kelamının, kitabının dellalı olayım diye bir an içinden böyle bir dua ediyor. Ve o duası da kabul ediliyor ki inşallah ondan sonraki bütün hayatı o çizgi üzerinde bir yürüyüş üzerine deyim yerindeyse gerçekleşiyor. Mahmut Celaleddin Ökten Hoca Trabzon'da Rüştiye ve medrese tahsilini tamamladıktan sonra esas tahsil için İstanbul'un yolunu tutuyor. Geliyor Fatih'te yerleşiyor kendisi. Fatih'te yerleşip bir müddet kaldıktan sonra tabii bütün bunları artık annesi ve babasından mahrum bir şekilde kendi çabalarıyla sürdürüyor tahsil hayatını. Bir müddet kalıyor Trabzon'a dönüyor ama sonra geri ilim aşkıyla tekrar İstanbul'a dönüyor. Kaldığı yerden tahsiline devam etmek üzere Darül Muallimine Aliye'ye kaydoluyor. Orayı bitirdikten sonra bir Rüştiye Mektebi muallimliği hakkı var. Kısa bir dönem 1908'de bitiriyor. Kısa bir dönem Manisa'ya muallimlik, yani o zamanki adıyla muallim olarak, öğretmen olarak da aynı çıkıyor. Gidiyor. Fakat orada da kalmıyor. Gözü tahsildedir Celal Hoca'nın. Tekrar İstanbul'a geliyor. Darül Fünun'a sınavla giriyor, kaydoluyor ve 4 senelik tahsilini Darül Fünun'da tamamlıyor. İki alanda birden diploma alıyor. Hem felsefe hem de Arapça alanında. 1912 yılında mezun oluyor Darül Fünun'dan. Mezun olur olmaz İstanbul Sultanisi'ne muallim olarak, Arapça muallim olarak ataması yapılıyor. 1912, aynı sene içerisinde. Parlak bir zekadır kendisi. O dönemde atandığı okulda hemen o Arapçası ve muallimliği ile tanınmaya başlıyor, temayüz ediyor ve o okuldaki hocalardan birisi, aynı branşı icra ettikleri, yaptıkları meslek hocalarından birisi kendisini şöyle tarif ediyor Celal Hoca'yı anlatırken: biz de Arapça okutuyoruz fakat bu işi alelade, yani sıradan bir vazife olarak yapıyoruz. Hı hı. Fakat Celal Hoca bu işi aşk ile yapıyor. Yani daha mesleğinin ilk başından itibaren muallimlik mesleğini aşk ile yapan bir simadır, bir şahsiyettir Celal Hoca.
Hani rahmetli Neşet Ertaş da diyor ya, aşkınan çalışan yorulmaz diyor ya, hakikaten aşkınan çalışınca yorulmuyor.
Kesinlikle öyle. Bütün hayatı aşkın bir şahsiyet olarak ve bir aşk ile bu işi yapan bir şahsiyet olarak görmek şeklinde tezahür ediyor. Yani Celal Hoca'yı şöyle tarif edebiliriz. Eğer çok kısa ifadelerle ifade edecek olursak, model bir muallimdir kendisi. Aşkıyla çalışan, aşkın bir vazife ruhuyla görev yapan, numune bir insandır. Sözleri ve hayatı, yaptıkları hepsi birbiriyle uyumlu. Müstesna bir alimdir kendisi. Yani Celal Hoca'yı ya okurken görebilirsiniz, görebilir etrafındaki, muhitindeki, çevresindeki tanıyanlar, ya yazarken ya da bir işi varsa elinde o işini yaparken. Kesinlikle bunların dışında başka bir boş ve gereksiz işle meşgul olmaz. İnanmış bir dava adamıdır. Daha ilk baştan itibaren sadece vazifesine ve işine odaklı birisidir. İyi bir teşkilatçıdır, nitelikli bir idarecidir. Günümüzün ifadesiyle söyleyecek olursak, hem zamanın ruhunu okuyan hem de zamanın ruhunu yazan bir muallimdir. Yani o zamanki ifadesiyle söyleyecek olursak, hem İbnül Vakt hem de Ebul Vakt olarak ifade edebiliriz. Şahsiyetini şöyle tanımlayacak olursak Celal Hoca'nın: parlak bir zeka, daha ilk andan itibaren tahsilindeki çevresindekiler ve hocalarının dikkatini çekecek derecede zeki bir talebedir. Hayatı acılarla pişmiş bir olgunlaşmış şahsiyeti vardır. Zorlukların üstesinden gelerek olgunlaşmış bir simadır. Hayatını idealleri için yaşamış bir şahsiyet abidesidir. Bunun şimdi safhalarını ben anlatmak istiyorum. Kendisi 1915 yılından 1924 yılına kadar, 25 senesine kadar kayınbabasının, kayınpederinin yerine imamlık yapıyor. Öğretmenlikten sonra, İstanbul Sultanisi'nden sonra 1925 senesinde İstanbul İmam Hatip Mektebi'ne muallim olarak atanıyor. Sesim geliyor değil mi efendim?
Evet tabii, buyurun.
Muallim olarak atanıyor. Sonrasında
evet, buyurun.
İstanbul'un muhtelif okullarında muallimliğe devam ediyor Celal Hoca. Ta ki 1947 senesinin 1 Ağustos tarihine kadar emekli olduğu İstanbul'daki muhtelif orta okullarda ve Vefa İdadesi'nde en son lisesinde olmak üzere muallimliğe devam ediyor. 1 Ağustos 1947'de emekli oluyor. Emekli olduktan sonra tabii din eğitimi bakımından zorlu seneler. 1933'te İstanbul Üniversitesi reformuyla birlikte İlahiyat Fakültesi kapanıyor, dini okullar kapatılıyor. 1940'lardan itibaren bu dini alanda meydana gelen boşluk tekrar hissediliyor ve bu zamanın Halk Partisi Kongresi'ne halkın talebi olarak yansımaya başlıyor. 46, 47 ve 48'den itibaren 48'de alınan bir kararla İmam Hatip okullarının önce kurs olarak 10 haftalık kurs olarak açılması kararlaştırılıyor. Hoca 47'de emekli olmuş. Aslında ilmi çalışmalarına fırsat bulamadığı ilmi çalışmalarını o tarihte başlamıştı. Fakat o 1948'de İmam Hatip okullarının önce kurs olarak açılması fikri ortaya kanunen ortaya çıkınca ilk İstanbul'daki 7 ilde açılıyor. İstanbul'daki açılan ilk İmam Hatip kursunun müdürlüğüne gene Celal Hoca getiriliyor.
Evet.
Ve Celal Hoca 10 haftalık bu kurslara talebelerin durumuna bakınca ve ortama bu kurslardan diyor ancak çocuklar öğrense sadece ezan ve kamet öğrenebilirler. Bu kurslardan din adamı, imam yetişmez diyor. Ve o aşamadan yani 1949 yılından itibaren İmam Hatip ideallerini esas olacak olan İmam Hatip müfredatını ve İmam Hatip programını hazırlamaya başlıyor Celal Hoca. Etrafı tabi zamanın çok güçlü münevverleriyle kaplı. Burada Celal Hoca'nın bu ideallerine yön veren, kaynaklık eden ve oluşmasında rol oynayan isimlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Celal Hoca İstanbul'a geldiğinde Fatih'e yerleşiyor ve İstanbul Darülfünun'u okuduğunda etrafındaki hocalar şunlar: Mehmet Akif, İzmirli İsmail Hakkı, Babanzade Ahmet Naim gibi, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi gibi o devrin ilim ve ulemasından pek çok değerli isimler var. Yani böyle zeki bir insan, yetişme tarzı ve yetişme şartları da o devrin en ileri gelen alim ve ilim adamları etrafında şekilleniyor Celal Hoca'nın şahsiyeti. Hı hı. İşte bu düşüncelerle 1949'lara gelindiğinde karşımızda biz çok olgun, yetkin ve zamanın en iyi ilim adamlarının yetiştiği kanaldan gelmiş bir Celal Hoca görüyoruz. İmam Hatipleri işte böyle bir Celal Hoca'nın program ve müfredatı müktisebatıyla hazırlamaya başlıyor. 1950 senesine gelindiğinde ülkemizde Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na Tevfik İleri geliyor. Tevfik İleri kimdir? Celal Hoca'nın talebesidir. İstanbul'a geldiğinde onun aracılığıyla zamanın başbakanı Menderes'in çocuklarına da ders veren birisidir. Kendisi durumu Tevfik İleri'ye açıyor. Böyle din eğitiminde ülkemizde çok büyük bir boşluk var. Bu alanda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben böyle bir hazırlık yaptım diye. O da Ankara'ya davet ediyor. Hocam gel görüşelim diye. 1951 yazında Celal Hoca Ankara'ya geliyor. Tek başınadır Celal Hoca. Elinde o zamanın müfredatını, İmam Hatiplerini esas olmak üzere hazırladığı müfredatı ve programı var elinde. Bu dosyayla geliyor Ankara'ya. Tevfik İleri'yle 3 kez görüşüyor. Bu 3 görüşmesinde de programın muhtevasında, yani İmam Hatiplerin 7 yıl olması, ders muhtevası %40, dini dersler, %60 kültür ve diğer dersler olmak üzere anlaşıyor. Tezkileri ikna ediyor. Çünkü kendisi hem alim bir insan, hem entelektüel bir şahsiyet, hem de doğuyu ve batıyı bilen bir kimsedir. Yani 3 tane dil biliyor. Arapça, Farsça ve Fransızca. Bu 3 dilden de hem doğuyu hem de batıyı en iyi şekilde öğrenmiş, bizim geçmişteki eksik ve hatalarımızın neler olduğunu iyi bilen, bunun üzerine yeni bir okul modeli inşa etmek isteyen bir aynı zamanda marif adamımızdır.
Evet.
Bu düşüncelerle Tevfik İleri'den olur alıyor görüşmesinde. Tevfik İleri, bakınız dikkat buyurun, burası çok önemli. Kendisini zamanın talim terbiye kuruluna yönlendiriyor, talimat veriyor. Hocamın bu talima, bu getirdiği program onaylanacak diye. Fakat günler geçiyor, alttan alta zamanın talim terbiye bürokrasisi bir direnişe geçiyor. Yani 2-3 noktada hocayla mutabakat sağlayamıyorlar. İşte hoca şunu söylüyor: Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersler ancak asli harfleriyle verilebilir. O zamanın talim terbiye idaresinde yer alan bürokratlar ve onların görevlendirdiği memurlar buna olabildiğince direniyorlar. Hoca bir daha geliyor Tevfik İleri'ye, durumu anlatıyor. Tevfik İleri geliyor bürokrasiye, talim terbiye bürokrasisine, bir daha durumu söylüyor. Bir miktar daha adım mesafe alabiliyorlar. Fakat artık bir noktaya gelince mesele tıkanıyor. Tabii hoca tek başınadır ve yaşını da söylüyorum burada, bu kısmı önemli, 70 yaşındadır. Bu mücadeleyi verirken burada kendisi o dönemleri anlatırken büyük bir zorlukları yaşadığı, büyük zorlukları da anlatmakta bize. Bazı yaşadığı sıhhi problemler nedeniyle birçok yönden o ortamın kendisine getirdiği zorlukları da yansıtmakta hatıralarında bize. Son olarak Tevfik İleri'ye zamanın marif vekili, o zamanki ifadesiyle Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ye geliyor. Artık bir noktadan sonra tıkanmış, hatta Tevfik İleri'ye vedalaşmak üzere geliyor. Çünkü talim terbiyeden kendisine bir türlü geçit vermiyorlar. Elindeki mevcut programa olabildiğince tüm zorlukları çıkarıyorlar. Bunun üzerine Tevfik İleri'ye hem vedalaşayım hem de son durumu anlatayım diye gidiyor. Bir ay kalmış Ankara'daki otellerde, bir otelde kalmış. Tevfik İleri'ye durumu anlatınca bu konuda muvaffak olunamadığını da Tevfik İleri görünce diyor ki, Celal Hocam bunu bir de başbakana anlatalım. Menderes'i anlatıyorlar, zamanın başbakanı. Menderes, ta bu kadar mı? Evet, ta bu kadar diyorlar. Öyleyse yarın gidin beni talim terbiye kurulunda bekleyin. Ben oraya baskın yapacağım. Aynen bu ifadeyi kullanıyor merhum Menderes ifadelerinde. Ve ertesi gün dediği gibi Menderes ikisini, Tevfik İleri ve Celal Hoca'yı hazır bir şekilde talim terbiyeye ziyaret ediyor, geliyor. Tevfik Bey diyor, ben seni ne zaman sorsam talim terbiye de derli diyorlar. Nedir bu durum diyor. O da Celal Hoca benim hocamdır. Bir okul kurmak için böyle böyle bir aya yakın süredir mücadele ediyoruz. Bir mesafe alamadık. Başbakan oradaki görevliye dönüyor. Beyefendi, bunun mahzuru nedir bunu onaylamanın? İşte o da kendince bazı şeyler söylüyor. Açın bunun altını diyor, başbakanın, zamanın başvekili imzalamıştır deyin ve imzalayın. İmzalayacağım ben diyor. Kararı hazırlayın derhal. Tüm o şekilde, yani Celal Hoca'nın ilk getirdiği şekliyle oradan onay çıkıyor. Bakın, bu onay aşaması da oldukça zorlu bir süreç ve zor mesafeleri ve merhaleleri kat ederek aşılan bir şey. Ben sadece Tevfik İleri, o zaman Milli Eğitim Bakanı, bir aşamasını bahsetmek istiyorum. Bir komisyon kurduruyor. Diyor ki, Diyanet İşleri ile zamanın Talim Terbiye Kurulu üyelerinden bu İmam Hatip okullarının ders müfredatını anlaşın. Ders müfredatında işte o zamanın Diyanet görevlileri felsefe derslerine karşı çıkıyor. Ondan sonraki Talim Terbiye Kurulu üyeleri de işte birisi diyor ki, efendim ben diyor, siyer ne demek, ben bunu ilk defa duydum. Ya da buna benzer şeyler. Bu zorluklar arasında Celal Hoca en sonunda başbakanın müdahalesiyle İmam Hatip kararını çıkarıyor. 7 ilde birden İmam Hatip açılacak. Ancak ben zamanın şartlarını bir de şöyle tasvir etmek istiyorum. Zorlu ve yokluk yıllarıdır. Çıkan sadece bir İmam Hatip Mektebi kararıdır. Başka hiçbir şey yok. Hatta Tevfik Bey, Tevfik İleri merhum Celal Hoca'ya diyor ki, hocam gerisini nasıl yapacaksınız? Siz diyor çıkarın, kararı bana verin, gerisini ben halledeceğim. Gerçekten de öyle oluyor. Elinde, deyim yerindeyse, sadece bir İmam Hatip kararıyla İstanbul'a geliyor. Marif Müdürlüğü'ne yazılar yazılıyor. Celal Hoca'nın bundan sonraki gerçekten destansı ve dillere destan bir mücadele.
Sayın okuyucu, böyle büyük şahsiyetlerin hayat hikayesini kısa bir zaman diliminde anlatmak gerçekten zor ama biz de süremizin sonuna geldik.
Eyvallah.
Son olarak toparlamak gerekirse neler söylersiniz?
Şimdi bu İmam Hatip meselesini ya da İmam Hatip davasını kendisine ideal edinip bir şuur haline getirip bir ömür davası haline getiren Celal Hoca'nın burada yaptığı şey aslında bir yönüyle marifimizdeki o zihni anlamda da bir dönüşüm, değişim, hatta bir marif alanında zihni inkılaba da kapı aralayan bir hale bürünmüştür diyebilirim. Şöyle ki, İmam Hatipler'de inşa ettiği Celal Hoca'nın ilim ruhu şudur. Batı'dan gelen bütün sistem metodolojilerini almakla beraber Batı'nın gücü her şeyin üstünde gören ilim anlayışını Celal Hoca bu okullarda olabildiğince hakkı ve hakikati üstün gören, hakikatin davasını üstün gören bir zihniyete çevirerek İmam Hatiplerin temellerini atıyor. Daha sonra da aynı şekilde 1959'da kuruluş aşamasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde de aynı perspektif üzerine bir zihni hazırlık ile bu okulların temellerini atıyorlar. Bugünkü İmam Hatip neslinin oluşturduğu, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı İslam Ansiklopedisi 46 ciltlik biliyorsunuz. Hı hı. O neslin bir eseri ve bundan sonra oluşacak zihniyet inkılabını da inşallah bu nesil gerçekleştirecektir diye düşünüyoruz. Biz kendisini rahmetle anıyor, rahmetle yad ediyoruz. TRT'ye de bu konuda bize imkan verdiği için bu böyle değerli bir marif adamını, İmam Hatip davasının gönüllüsü merhum Celal Hoca'yı anmaya fırsat verdiği için ve hatırlatmaya, anlatmaya imkan tanıdığı için TRT'mize de çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, bu önemli bilgileri bizlerle paylaştığınız için sayın okuyucu.
Ben de teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Memiş Okuyucu bizlerle birlikteydi. İmam Hatiplerin kurucusu Mahmut Celaleddin Ökten'in hayat hikayesini ve ilmi çalışmaları üzerine sohbet ettik.
Beş Devir Bir Muallim Mahmut Celaleddin Ökten.
Kimin gücü yeter ayırmaya? Tut aşkın bir ucundan sen de, ne kaldı şurada mutluluğa. Bir gün yaşlandığımızda saçlarına düşen o ilk aktan, benim çocuk yanımı hatırla, öylece al kollarına. Hayatımı gözlerinle bağladın, İlk görüşte içime aşk sakladın. Ben ilk defa mutluluktan ağladım, sen benim son göz ağrımsın. Hayatımı gözlerinle bağladın, İlk görüşte içime aşk sakladın. Ben ilk defa mutluluktan ağladım, sen benim son göz ağrımsın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Sihirli Sözcükler köşemizde yolculuğumuz devam ediyor. Efendim şimdi dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata telefon attığımızda. Sayın Kutluata merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar Mustafa Bey, hoş buldum.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok şükür ve bu sıkıntılı günlerde bir yoldaş, bir arkadaş, bir yaran arıyoruz. Ve bu noktada da imdadımıza kitaplar yetişiyor. Sizlerle bugün 3 güzel kitabı konuşacağız. Derviş'in Teselli Koleksiyonu, Kalbin İlacı ve Bilen Kalp.
Doğru.
Evet, kitaplara dair neler söylersiniz?
Yani şöyle, aslında dinleyicilerimizle bir tür dertleşme gibi olacak. Ben evet, bugünlerde teselliye çok ihtiyaç duyduğumdan başucuma bu kitapları toplamıştım. Program yapımcısı arkadaşlarımızla ne konuşalım diye sohbet ederken ben biraz bunlardan bahsettim. Sağ olsunlar, onlar da kıymetli buldular. Dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Söylediğiniz gibi 3 kitaptan bahsedeceğiz. Birincisinden başlayayım. Derviş'in Teselli Koleksiyonu. Mecit Ömür Öztürk'ün bir kitabı. Dinleyicilerimize şöyle tanıtabiliriz bu kitabı. Kişisel gelişim çalışmaları içerisinde bir tür uygulama vardır, bir etkinlik türü. Ona mentor masası denir, yani yol göstericilerin bir masa etrafında toplanması. Kişiler bunu bir konuda çıkmaza düştükleri zaman uygulayabilecekleri bir tür oyun gibi kullanırlar. Bir mekan hayal etmeleri istenir kişiden ve sonra da bir masa hayal etmeleri istenir. Tamamen bir düştür aslında başlangıcı. Sonra da size o konuda yardımcı olacak, çıkmaza düştüğünüz konuda yardımcı olacak kim varsa büyük bildiğiniz, kimin sözünü şifa kabul ederseniz kendinize, onları o masaya davet etmeniz söylenir. Hatta öyledir ki o kişilere sorunuzu sorarsınız, çıkmaza düştüğünüz soruyu, onlardan cevap alırsınız. İşin iki tarafı var. Bir tarafı insanın şifası kendinden kendine oluyor bazen. Kendi düşünce dünyamızda kıymetini bilmediğimiz hazinelerle tekrar tanışmış oluyoruz. Dinleyicilerimizin affına sığınarak ben kendi kanaatimi de paylaşmak isterim. Bu işin bir de manevi tarafı var. Hiçbir şey kaybolmuyor. O manevi irtibatın da bu masaya bazen bir desteği olduğuna inanırım. Dervişin Teselli Koleksiyonu biraz böyle bir kitap. Yazarı Ömür Öztürk, bir derviş, çıkmaza düşmüş bir dervişi anlatıyor bize kitabında ve böyle bir masa kurmuş ve masaya da davette bulunmuş. Felsefeden aklınıza kim gelirse, şöyle bir düşünce dünyasından, sufizmden aklınıza kim gelirse ve hatta peygamberimiz başta olmak üzere peygamberleri de davet ederek bu masada dervişin kendi derdini danıştığı bir danışanlar, yardımseverler, merhametliler, fikir alışverişine ihtiyaç duymuş. İşte Dervişin Teselli Koleksiyonu böyle bir kitap. Bu masada söylenen sözlerden oluşmuş bir kitap. Tabii takdir edersiniz tamamen hayal ürünü değil. Kişilerin kendi yazdığı kitaplardan, kutsal kitaplardan ve hadislerden oluşan öğütler içeriyor. Biraz ondan bahsetmek isterim. Kitaptan bir iki cümleden. Şöyle söylüyor bir yerinde. Mevlana söylemiş bunu. Düğümü kim bağladıysa o çözer. Her şey ondandır. Dolayısıyla bir mücadele içinde olmak da insanı bazen yanlış yere, yanlış tarafa bakmaya yöneltir. Bazen zafer mücadeleyi terk etmekle başlar diye bir cümlesi var. Sabırla ilgili epeyce bir öğüt var Dervişin Teselli Koleksiyonu'nda. Bir yerinde diyor ki kaplumbağaların yol hikayeleri tavşanlardan çoktur. Ve sabır da bir nimettir ve her nimet gibi sınırsızca kullanılması uygun değildir. Sabrını miktarınca kullanabilmeye odaklan gibi bir cümlesi var.
Çok güzel.
Sevmeye ilişkin tabii ki çok söz var. Bir yerinde diyor ki senden gördüğüm kışı başkasından gördüğüm bahara değişmem. Ve mümkün olduğu kadar aslında kışa bahara bakmadan sevebilmeyi öğütlemişler dervişe. Duyarlılık arttıkça acının yoğunluğu da artar. Bu yüzden duyarlılığı basamak kılıp olgunluğa geçmek gerek. Yani ben çok hassasım, ben çok duyarlıyım, çok iyi niyetliyim, onun için bunları görüyorum demek bir meziyet değil derviş teselli koleksiyonunda. Bunu basamak haline getirip bir olgunluğa gitmek gerekiyor. En büyük musibet gaflettir diye bir öğüt var. Gaflet, belki dinleyicilerimiz arasında anında hatırlayamayan olabilir. Hakikati, gerçeği görememe halidir. Bir diğer ifadeyle belki uykuda olmak diyebiliriz. Dolayısıyla karar verip adım atmak ve o adım içerisinde de gafletten uzak durduğumuz sürece aslında umutta olduğumuzu kabul etmek. Yani kendimizi sevmenin eylemli bir halidir bu. Çok keyifli bir başucu kitabıdır. Ve Dervişin Teselli Koleksiyonu Mecit Ömür Öztürk'ün kitabı şu anda zaten her yerden ulaşılabilir bir kitap.
Teselliye o kadar ihtiyacımız var ki hele sıkıntılı günlerden geçtiğimiz böyle değil bir mi? Zamanda. Evet.
Bir diğeri beni de zorlayan kitaplarıyla, bilmiyorum dinleyicilerimiz böyle midir? Ben biraz bir okuyucuyum. Sevdiğim yazarı okumak keyiflidir ama bazen dilini anlayamadığım yazarla böyle neredeyse tartışarak, konuşarak, fikren uyduğum yerler, uymadığım yerler, biraz önce söylediğim gibi o mentor masası gibi bir masa üzerinde tartışıyormuşçasına okumayı içim istiyor. Böyle bir yazar El Cevziye. Sabredenler ve Şükredenler adlı kitabıyla ben tanıştım. Zorlu bir kitaptı. Ama Kalbin İlacı adlı kitabını dinleyicilerimize önerebilirim.
Bazı kitapların dili ağır olabiliyor. Hakikaten bir kelimeyi, bir cümleyi 3-5 kere okumak gerekebiliyor.
Kesinlikle. Bir de o yazarın manevi dünyası ve içinde yaşadığı koşulları bilmeden, bir irtibat kurmadan o cümlenin anlamına vakıf olmak da mümkün olmuyor. El Cevziye nerede yaşamış, ne zaman yaşamış diye bakarsanız aslında Arap edebiyatının önemli bir yazarı, aynı zamanda bir fıkıh uzmanı diyelim. Moğol saldırılarının çok yoğun olduğu dönem, Haçlı savaşlarının hemen sonrası Şam'da yaşıyor. Ve hükümdarların çok keskin kararlar aldığı, halkın yaşayışını zaman zaman çok acımasız etkileyen bu kararlara karşı bir takım açıklamalar beklenen bir medrese mensubu El Cevziye. Dolayısıyla da ifadeleri bu yüzden de çok yoğun. Kalbin İlacı güzel Türkçeleştirilmiş bir kitap. Öneririm dinleyicilerimize. Hep şunu anlatıyor kitap, aslında doğru yorumlarsam eğer, insan ruhunun değişkenliği ve insanın kötücül tarafıyla nasıl söyleyelim, iman eden tarafı arasındaki gidiş gelişlerini anlatan bir kitap bu. İnsanı en üst seviyelere ne taşır, sevgi nedir, sevgi ne zaman insanı yüceltir, dualar bizim için neyi ifade eder, bunlara bakmış kitabında El Cevziye. Şöyle bir cümlesi var: eğer bir kalpte ne olduğunu bilmek istiyorsan, bugünlerde hepimizin bir iletişim sorunu yaşadığını düşünerek bu cümleyi özellikle aldım. Eğer bir kalpte ne olduğunu bilmek istiyorsan, dilin dediğine bak. Çünkü dil sahibi istese de istemese de kalpte ne olduğunu sana haber verecektir.
Ya.
Bir diğer güzel cümlesi, hakikaten okudum ve yazdım tabii not olarak. Yazınca bir süre durdum ben de bu cümleyi. Ben duanın kabulünü tasa etmiyorum. Ben dua ettiğim zaman duanın kabul edileceğine dair bir tasa düşünmüyorum, tasa etmiyorum onu. Dua etme tasası çekiyorum. Kabul edileceğinden eminim. Dua sözünden, yani dua diye seçtiğim sözümden, kendi sözümden emin miyim, ona bakıyorum.
Çok güzel.
Bu çok güzel bir yer, çünkü duanın bugünlerde hani dua edelim inşallah kabul olur gibi daha çok kabulüne ilişkin bir endişemiz oluyor ama o duanın bizi nasıl tanımladığına dair bir farkındalığımız olmayabiliyor.
Evet.
Yine işlenen kabahatin küçüklüğüne bakma, o kabahati işlerken isyan ettiğinin kim olduğuna bak, sana kendini gösterir demiş. Sevilene beslenen sevgi, onun sevdiği şeyleri de sevmeyi gerektirir. Yani ben bir şeyi seviyorsam, o şeye dinleyicimiz istediği x'i koysun, onu seviyorsam, onu sevmemin getirdiği bir sorumluluğum var. O da onun sevdiği şeyleri de sevmek. Yaptığımız şey doğru mudur, eğri midir? Kalbin İlacı kitabında buna da yer ayrılmış. Şöyle bir ölçüsü var yazarımızın. Diyor ki, yaptığın şey doğruysa insanı insana yakınlaştırır. Eğer yaptığın şey doğru değilse salikler arasında uzaklığa sebep olur. Küçük de bir tavsiyesi var. Diyor ki, selamsızlığa sebep olan hal ve hareketten uzak dur.
Evet.
Yani selam verebilmenin bir ölçüt olduğu bir ilişkiyi tavsiye etmiş.
Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ya, aranızda selamı yayın. Bu şekilde kalbinizde muhabbet hasıl olur.
Doğrudur. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, doğruyu bilenler beni affetsin, selam verildiği zaman misliyle selam vermeyi de öğütler.
Tabii.
Yani aslıyla, yani bana verildiği gibi değil, misliyle.
Doğru. Birisi selamını
arttırarak dedi, ya da tabii, sesi, muhabbeti arttırarak selam vermeyi de öğütler.
Evet, birisi selamun aleyküm dedi. Karşı taraftaki de böyle tebessüm ederek gönülden ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü derse, bu çok daha sevap, çok daha faziletli, güzel.
İşte tam da bizim kalbin ilacı ve biraz sonra bahsedeceğim bilen kalpte şöyle bir şey var. Kalbin bu işe katılmasıyla hakikatin, yani ne yapıyorsak, bu selamlaşmada olabilir, hakikatin o işe karıştığını söylüyorlar. Bunu çok kıymetli buluyorum. Bugünlerde çünkü biraz sosyal mesafemiz ve geleceğe bakarkenki umudumuz ve bir takım çatışmaların çok ortaya çıkması bizim... Nasıl söyleyelim, biraz önce dedim ya, sevdiğimizin sevdiğine ilgi göstermekten bizi uzak tutuyor gibi bir endişem var. Biraz da bu yüzden belki bu kitapları, başucu kitabı yaptım.
Evet.
Yine kalbin ilacından bir cümleyle bahsetmek isterim. Doğaya hizmet etmekten bahsediyor bu kitapta. Şöyle bir ifadesi var. Kişiler genellikle bir duada bulunurlar. Hadi biz buna dilek de diyelim. Fakat bir müddet sonra bir heves gelir ve bunun hızla gerçekleşmesini ister kişi. Gerçekleşmeyince de bir gönül soğukluğu, bir küskünlüğe düşer. Oysa bu şuna benziyor. Bir fidan ya da bir tohum dikip bir müddet sonra bu yeterince yeşermedi deyip onu sulamaktan vazgeçmeye. Oysa sulamaya devam etmek gerek. Dolayısıyla duayı da kişi eylemli bir biçimde, hani fidanı sulamak gibi, eylemli bir biçimde o duanın gerçekleşeceğine kendini hazırlamalı gibi bir önerisi var. El Cevziye'nin Kalbin İlacı kitabında. Son olarak benim uzun yıllardır başucu kitabımdır. Okumayan varsa eğer, tüm dinleyicilerimize kalpten tavsiye ederim. Bilen Kalp, Kabir Helminski'nin çok kıymetli bir kitabıdır. Şöyle söylüyor kitabında, insan kalbi içinde kutsal niteliklerin ve anlamların yansıyabildiği bir çeşit aynadır. Ve bu aynayı keşfedip bunun günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini, nerelerde sorunlar çıkabileceğini çok dostane anlatmış Kabir Helminski. Mevlana Celaleddin Rumi'nin İngilizce'ye çevrilmiş eserlerinin birçoğu Kabir Helminski tarafından çevrilmiştir. Amerikalı bir sufidir kendisi. Şöyle söylüyor, bununla bağlayayım. Dünyaya sadece dünyadan kaçmak için doğmuş değiliz. Dolayısıyla dünyadaki eksiklikleri, azlıkları, yetersizlikleri gördüğümüz zaman o aynaya, hani kutsal niteliklerin yansıdığı aynaya bakarak kendimizi sağaltabiliriz, şifalandırabiliriz diyor. Ve bununla ilgili de latif bilgiler dediği bilgileri paylaşıyor Kabir, evet, Helminski Bilen Kalp kitabında. Kısaca anlatmak bence mümkün değil.
Evet,
ulaşabilen herkese okumayı tavsiye edelim, evet, haddimiz olursa.
Evet, çok teşekkür ederiz. Bize bugün 3 güzel kitaptan bahsettiniz. Derviş'in Teselli Koleksiyonu, Kalbin İlacı ve Bilen Kalp. İbni Haldun diyor ki, beyin değirmen taşına benzer. İçine bir şey atmazsanız kendi kendini öğütür. Aslında yüzyıllar önce İbni Haldun günümüzdeki Alzheimer hastalığının tedavisini bize göstermiş. Yani günde az da olsa, bir sayfa da olsa okumak lazım. Bu beyni çalıştırmak, içerisine bir şeyler atmak lazım. Bu sıkıntıları bu şekilde gidermeye yardımcı olacak kaynak kitaplar bunlar. Çok teşekkür ederiz programımıza, yayınımıza katıldığınız için.
Sözünüze katılıyorum. Sadece Alzheimer'ı değil, belki bizim kendimizce bunalımlarımızı da giderecek olan bu sihirli cümleler. Çok teşekkür,
evet,
ediyorum.
Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Kendisiyle kitaplar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Efendim, böylelikle de Hayatın Seslerinin bugün de sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özlem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Hayatın Sesleri.